Ayrım 26. Türkiye'de 5 sene. Liman von Sanders. Sayfa 299. Temmuz ayı. Birliklerin kadro mevcutlarının sürekli azalmakta olmasından dolayı 7. ve 8. orduların bariz bir şekilde zayıflayan ve gerginleşen cephesi, tümenlerin nöbetleşe değiştirilerek istirahat ettirilmesi mümkün olmadığından sıcak mevsimde gittikçe daha fazla yıpranmalarına sebep olmaktaydı. Gevşemiş olan hatların çeşitli kısımlarında düşmanın topçu ve uçaklarının tesiri altında kalan askerlerimizin istirahati mümkün olmuyordu. Buna ilave olarak da su, yazın en sıcak zamanlarında genellikle kilometrelerce uzaktan getirilebiliyordu. Yarıda bulunan askerin sayısının az oluşu sebebiyle bunlar ancak ileri hatları desteklemek için kullanıldığından yarıda su taşımak için gerekli teşkilatı meydana getirmek mümkün değildi. Binek ve koşum hayvanları su kıtlığından dolayı son derece hırpalanıyor ve günde bir defa sulamak için bunlar genellikle çok uzak mesafelere götürülüyordu. Çeşitli yerlerde istihdam edilmekte olan Alman kuyucu müfrezeleri yorulmak bilmez bir gayretle çalışıyordu. Ancak suyun az olduğu bir memlekette bunların başarıları da sınırlı oluyordu. 7. ve 8. orduların cephesinin kısaltılması ancak Şeria Nehri'nin batı sahilindeki 7. ordu mevzilerinin nehir tarafındaki kısmının 4. ordu tarafından tutulmasıyla mümkündü. Bu ise hiç ihtiyatı olmayan 4. ordu için ancak geriye doğru derin bir girinti oluşturan Erek kıvrımında ve onun güneybatısında bulunan birliklerin bu maksada ayrılmasıyla mümkündü. Fakat bu maksat için Musallabiye doğru ileri sürülen düşman mevziiyle bu tepenin iki tarafında bulunan zayıf düşman cephesinin Avcı yönünde geri atılması gerekiyordu. Bu başarılırsa düşmanın Şeria'nın doğusuna doğru üçüncü defa bir yarma hareketi yapma ihtimali azalırdı. Çünkü İngilizlerin yayılabileceği saha darlaşacaktı. Musallabedeki cepheye karşı bir teşebbüs ancak düşmana ani bir baskın yapılması şeklinde olabilirdi. Çünkü çok sayıdaki İngiliz ihtiyatlarının vaktinde yetişmesine ancak bu şekilde engel olunabilirdi. Bu ani darbenin vurulması görevi 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa'ya verildi. Bunun için Alman birliklerinden 702 ve 703 numaralı piyade taburları ve 11. Alman avcı taburundan henüz geriye gönderilmeyen bir bölük emrine verildi. Türk birliklerinden de o civarda bulunan 53. Tümen ile komutanı Albay Bome maalesef hastaydı. Olan yaklaşık 1000 silahlı kuvvetindeki 24. Tümen ve 3. Süvari Tümeni'nin zayıf kuvvetli iki alayı tahsis edilmişti. Ordular grubu bu baskının 13-14 Temmuz gecesi yapılmasını emretmişti. Taarruz şöyle yapılacaktı. Esas taarruz Musallabe ile onun iki tarafına karşı yapılacak ve aynı zamanda ikinci derecede bir taarruz ile de Mellaha Vadisi ile Şeria arasındaki dar deltada bulunan İngiliz birlikleri geriye sürülecekti. İkinci derecede olacak olan taarruz için 4. Ordu 146. Alman Piyade Alayı'ndan iki bölükle iki Türk taburu tahsis edilecekti. Bundan başka 4. Ordu tarafından Şeria Nehri'nin aşağı kısımlarında düşmanı aldatıcı gösteriş taarruzları yapılarak düşmanın dikkati oraya çekilecekti. Çok sayıda düşman uçağının keşif uçuşlarına rağmen taarruzla görevlendirilen birliklerin yerlerini alma hazırlığı düşmana fark ettirilmeden yapılabilirdi. Ali Fuat Paşa asıl taarruz için 11. Alman avcı taburunun bölüğü ile 2 Alman taburunu merkeze almış, bunların sağında 58. ve 163. Türk alaylarını, solunda 32. Türk alayını yerleştirmiş ve 2. Türk alayını da merkez gerisine almıştı. 14 Temmuz sabaha karşı saat 3'te gece karanlığında fark edilmeksizin düşman hatlarına yaklaştırılmış olan birlikler harekete geçeceklerdi. Alman birlikleri belirlenen saatte harekete geçerek düşmanın ileri mevzilerine baskın yaparak ve çok az kayıpla işgal etti. Sonrasında ikinci hat mevzilerine girdiği gibi kısmen de daha ileride Avcı'nın kuzeyinde bulunan dağınık haldeki İngiliz ordugahlarına kadar gittiler. Düşmanın engelleme ateşi çok geç faaliyete geçmişti. Fakat ne yazık ki Türk piyade birlikleri ilerleyemediğinden Alman birlikleri yalnız kaldı. 58. Piyade Alayı yaklaşık 300 metre kadar ilerledikten sonra İngiliz ileri hattından başlayan hafif piyade ateşi karşısında durdu ve bir daha ileri gitmek için teşebbüste bulunmadı. Bu olayın sağında bulunan 163. Piyade Alayı ise hemen hiç direnmeyle karşılaşmadan yaklaşık 3 kilometre ileri gittiyse de yanındaki 58. alay ilerlemediğinden o da durdu. Alman birliklerinin solunda ilerleyen 32. Piyade Alayı Merkez kısmının ilerlemesiyle yarısına kadar çıktığı Musallebe tepesinde bulunan zayıf düşman işgal kuvvetinin ateşiyle kendisini orada bağlamıştı. Taarruz emrinde özellikle açıklandığı üzere Musallebe tepesinin iki tarafından taarruza devam edecek olan 32. alayın yanlarındaki birlikleri de merkezdeki birliklere uyarak bulundukları yerde kaldılar. Düşman topçu ateşi başlar başlamaz merkez kısmı kazanmış olduğu tepenin yarısını terk ederek tekrar tepenin eteklerine çekildi. Kanatlardaki kuvvetler de hemen bu geri harekete uydular. Taarruz kuvvetinin merkez gerisinde bulunacak olan 2. piyade alayı da muhtemel bir ricat endişesiyle Ali Fuat Paşa tarafından cephenin tam 4 kilometre gerisinde bırakılmıştı. Ortalık ağrırken Alman birlikleri tamamıyla yalnız olarak düşmanın 2. hat mevzilerinde ve kısmen de daha ilerideki düşman ordugahlarında ciddi direnç gösteren bazı küçük İngiliz birlikleriyle muharebe ediyorlardı. Eğer Türk birlikleri Alman birlikleriyle beraber ileri yürümüş olsalardı, Musallebe ve ona bitişik İngiliz hatları ilk hücumda ve çok az kayıp karşılığında tamamen elde edilmiş olacaktı. Çoğunluğu Avustralyalı olmak üzere İngiliz takviye birlikleri süratle gelmeye başladılar. İngiliz haberleşme hizmeti kesintisiz bir şekilde faaliyet gösteriyordu. Düşmandan bir hayvan topu ve çok sayıda makineli tüfek ele geçirmiş olan Alman birlikleri ümitsizce kendilerini savunuyorlardı. Hiçbir imdat ve takviye göremediklerinden geri çekilmeye mecbur kaldılar. Bu hikayelere ihtiyatla yaklaşılmalıdır. THN. Geri çekilmeleri esnasında bile Türk birlikleri tarafından Alman birliklerini korumak için bir şey yapılmadı. Bunun için Alman birlikleri cephe ve yanlarında düşmanın şiddetli ateşine maruz kaldılar ve çok fazla kayıp verdiler. Birçok subay, asubay ve er öldü ve yaralandı. Bunlar arasında 73 numaralı Alman piyade taburunun cesur komutanı Yüzbaşı Grassmann şerefle ölmüş ve kahraman Alman avcı bölüğünden geriye neredeyse hiç kimse kalmamıştı. Türkler tabii ki hemen hiç zayiata uğramadılar. Alman birlikleri taarruza başladıkları menzillerin gerisinde alındı. Mellaha Vadisi ile Şeria arasından yapılacak ikinci derecedeki taarruz da çok az bir ciddiyetle yerine getirilmiş ve bu iş için görevlendirilen birlikler sağ kanattan Avusturya süvarisi tarafından çevrilmek teşebbüsü karşısında durmak zorunda kalmıştı. Burada bulunması gereken 3. Tuvalet Tümeni de 20. Kolordu Komutanı tarafından asıl taarruzla ileriden sağlanması gereken irtibatı yeniden sağlamak üzere geride bırakmıştı. Bundan dolayı burada da çok az arazi kazanılarak taarruza son verildi. Muharebe gözetleme yerimde aldığım birbiriyle çelişen ve gerçek dışı birçok haber ve raporlara göre yetişmekte olan ve kendi tarafımdan da görülen İngiliz takviye birlikleri karşısında istenilen başarının kazanılmasına artık imkan kalmadığını anladığımdan öğle vakti bütün birlikleriyle tekrar taarruz etmek hususunda Ali Fuat Paşa'nın teklifini kabul etmedim. Sabahleyin nispeten daha kolay olan taarruz harekatında hiç iş görmeyen Türk birlikleriyle ikinci bir taarruz yapılmış olsaydı sonuç şüphesiz ki yine hezimet olurdu. Çok az bile olsa işgal edilebilen arazinin vakit geçirmeden elde tutulmasını emrettim. 4. Ordu cephesinde durum daha uygun bir şekilde gelişmişti. Çünkü orada harekat ciddi ve kararlı bir şekilde idare edilmişti. 8. Kolordu topçuları etkili atışlarla savaşmışlardı. Piyade birlikleri bütün cephede en ilerideki emniyet hattından çıkarak savaşa tutuşmuşlardı. Albay von Schirstadt'ın süvari tugayı ile kendi emrindeki yüzbaşı von Sedow'un makinalı tüfek müfrezesi ve Alman istihkam bölüğü Şeria Nehri'nin ağzına kadar ilerlediler. Öğleye doğru çok sayıda düşman süvarisi zırhlı otomobillerle von Schirstadt tugayına karşı açılmaya başladılar. Tugayın soğukkanlı Alman komutanı düşmanın yakın mesafelere kadar yaklaşmasına izin vererek daha sonra onları şiddetli ve yok edici bir ateşle karşıladı. Düşman süvarileri büyük zayiat vererek geri püskürtüldüler. Şeria'daki köprü başından 8. Kolordu cephesinin güney kısmındaki Lütübey tümenine doğru ilerlemek isteyen Hint süvari tümeni daha feci bir akibete uğradı. Bunların da yakın mesafelere kadar yaklaşmalarına müsaade edildikten sonra neredeyse tamamı telif edilmiş ve kurtulabilen kısımları 4 nala Şeria köprülerine doğru kaçmıştır. Bunlardan pek çok hayvan ele geçirilmiştir. O günkü sıcağın şiddet ve dehşeti artık muharebeye ait her teşebbüsü sonuçsuz bırakıyordu. Sıcaklığın derecesi 55 dereceydi. Akşama kadar İngilizlerin hiçbir karşı taarruzu görülmedi. Akşam geç vakit von Schirstadt tugayının geri çekilme yolunu kesmek üzere düşman tarafından yapılan bir deneme de sonuçsuz kaldı. Yalnız tugayla irtibatlarını karanlıkta kaybeden 11. Süvari Alayı'nın bazı kısımları alay komutanları ile birlikte düşmana esir düştüler. Türk birliklerinin savaş kabiliyetlerindeki azalmayı 14 Temmuz günü olayları bana çok açık olarak göstermişti. Bugün burada meydana gelmiş olan durumun bundan önceki harp senelerinde komutan altında bulunan Türk birliklerinde görülmesi mümkün değildi. Mevcuda azalmış olan alayların şimdiki mevcutlarıyla yapmaya muktedir olacakları azami iş daha bir süre yerlerinde sebat edebilmekten ibaretti. Bu duruma göre o günlerde 146. Alman Piyade Alayı'nın bir taburuyla sahil bölgesinde ileri arazide bazı kum tepelerini elde etmek için yapmakta olduğum planlarımdan da vazgeçtim. Türk birliklerinin direnememesinde komutam altındaki orduların subaylarından birçoğunun Kafkasya'da bir hizmet ve göreve talip olarak birliklerden ayrılmalarının etkisi büyük olmuştu. Enver'in emir ve genelgesiyle Kafkasya'ya gitmek isteyen subayların bir derece terfiyle maaşlarının bir kat artacağı vaat olunmuştu. Ailelerin geçim sıkıntısı çektiğini bilen ve ordular grubunda maaş bile alamayan bu subayların pek çoğu böyle bir görev için talip oldular. Harp halinde bulunan bir cephedeki subayların nispeten daha müsait olan ve belki uzun süre savaş ihtimali de olmayan diğer bir cephede bir derece terfi ve bir misli maaş zammı ile görev teklifi harp tarihinde görülmemiş benzersiz bir olay olsa gerektir. Bu konuda kitabın yazarı çok haklıdır. THN. Subaylardan diğer bir kısmının eksikliğine sebep de o sıralarda İstanbul'da meydana gelen büyük yangın dolayısıyla aileleri korumasız kalanlara izin vermek mecburiyeti olmuştur. Türklerin usul ve adetlerine göre böyle bir müsaadeyi reddetmek mümkün değildir. Bunun tehlikeli yönü izinli olarak geri giden subayların aylar geçmeden dönme ihtimali olmamasıydı. Bunun da en başlıca sebebi İstanbul'daki Alman üst düzey demiryolu memurları ile askeri görevlilerdir. Çünkü bu görevliler Türk subaylarına trenlerde seyahat için yer bırakmıyorlardı. THN. Temmuz ayı içinde bütün cephede başka öneme değer olay olmadı. 702 ve 703 numaralı Alman taburları Nablus batısındaki vadi içerisine geri alındılar. Mevcut olan en son Alman avcı bölüğü de mevcuda 120 ere çıkarılarak İstanbul'a nakledildi. Şeria Nehri'nin doğu bölgesinde Asi Arapların sürekli teşebbüsleri meydana geliyordu. Bu şekilde Temmuz'da Menzil, Aneze, Vadiüşşar bunlar tarafından pek çok defa alınıp verilmek suretiyle ve iki taraf arasında gidip gelen başarılarla taarruza uğradı. 20 ve 21 Temmuz'da Mağan'a büyük bir taarruz yapıldı. Fakat püskürtüldü. 20 ve 22 Temmuz'da Araplar yaklaşık 2000 erden oluşan düzenli birliklerle 600 bedevi, 12 top ve pek çok makineli tüfekle Cerdun istasyonunu ele geçirmek teşebbüsünde bulundular. Fakat Cerdun önünde 24 subay ve yaklaşık 200 er ölü bırakarak püskürtüldüler. Ağustos ayı. Ağustos'un birinci günü Alman genel karargahına gönderilmiş olan Ordular Grubu Kurmay 2. Başkanı Binbaşı Ludloff'a Spa'daki Alman genel karargahına arz edici izahat için aşağıda yazılı talimatı gönderdi. Binbaşı Lundloff'la Alman askeri heyeti vasıtasıyla gitmiş olan bu talimat, o tarihte durumun Ordular Grup karargahınca nasıl değerlendirildiğini en iyi şekilde gösterir. 1 Ağustos 1918 Albay Dove vasıtasıyla Berlin'de Binbaşı Lundloff'a. Önceden tahmin edildiği üzere İstanbul, bize Ordular Grubu'nun iaşe ve idaresi için hiçbir faydası dokunmayan kuru vaatlerde bulunmuştur, nokta nokta vesaire. Bu mesele İAŞ müdürü sıfatıyla Vali Tahsin Bey ile ilgilidir. Gerek benim ve gerek Kurmay Başkanım Kazım'ın bizim cephemizdeki durumun devam ettirilemeyeceği hakkındaki fikir ve düşüncemizin gerçek sebebi, Türkiye'nin artık mevcut maddi imkanları ile Filistin ve Doğu Kafkasya gibi birbirinden uzak iki cephede aynı zamanda savaşı devam ettirecek kudrette olmamasından ibarettir. Bizim cephemiz için tedarik ve tahsis edilmesi kesinlikle gerekli olan şeylerin büyük bir kısmı şimdi Doğu Kafkasya'ya gidiyor. Buraya çok az kömür gönderilecek. Ordular grubunun ulaşım ve nakliyatı devam ettirilebilirdi. Fakat bu kömür Karadeniz'de harcanıyor. Kömür olmadığından 26-30 Temmuz arasındaki Halep-Rayak arasında hiçbir tren hareket edememiştir. Benim bu düşüncelerimden Alman Genel Karargahı'na ve Prusya Harbiye Nezaretine açık bir şekilde bilgilendirip haberdar etmenizi rica ederim. Ben sürekli olarak İstanbul'da alınmakta olan yanlış ve hatalı kararlara ortak olmak istemiyorum. Bundan başka ben, Doğu Kafkasya teşebbüsünün hesapsız hedeflerle başarısızlığa uğrayacağı ve böyle olmasının muhakkak olduğu kanaatindeyim. Bütün bu çeşit Türk projeleri savaşın başlangıcından beri sonuçsuz kalmıştır. Fakat beni asla dinlemek istemediler. Şimdi yine iş işten geçinceye kadar dinlemeyeceklerdir. Genel karargahça Türkiye'nin sınırlı olan maddi kuvveti tamamıyla yanlış değerlendiriliyor. Eğer genel karargah buradaki cephenin muhafaza edilmesini istiyorsa, her ne şartta olursa olsun 146. Alman Piyade Alayı burada kalmalıdır. Hintli esirler ve son günlerde bize sığınanlar, Alman birliklerinin geriye alındığı ve İngiliz birliklerinin henüz mevcut olduğu zannedilen Alman birliklerine karşı sevk olunacakları ve Hintlilerin ise yalnız Türklere karşı sevk olunacakları ve bunların zayıf ve kötü durumlardaki Türkleri kolaylıkla bitirebileceklerini anlatmaktadır. Bu beyanlarımı kayıtsız şartsız her yerde kullanmanızı rica ederim. Liman von Sanders. Albay Dove için ek. Kesin kararların alınması ve yardım tedbirlere son verilmesi gerektiğinden yukarıdaki düşüncelerimle Alman seferini de aydınlatmanızı rica ederim. Daha 24 Haziran'da Alman Genel Karargahı tarafından Türklerin Doğu Kafkasya Ordular Grubu'na bir Alman kurmay başkanı ile birkaç Alman kurmay subayının verilmesi kabul edilmişti. Birinci makam kurmay başkanlığı için önce Mareşal von der Goss'un emrinde sonra Filistin cephesinde başarı göstermiş olan binbaşı von Kissling teklif edildi. Bu subay benim onayım olmadığı için bu vazifeyi kabul etmeyince aynı teklif 7. Ordu Kurmay Başkanı binbaşı von Falkenhausen'e yapıldı. Bu da kabul etmeyince Halil Paşa'nın kurmay başkanı binbaşı Parakik'in bu göreve tayin edildi. Kafkasya grubunun diğer kurmay subayları da kendilerine o kadar şiddetli ihtiyaç duyulan Arap cephesinden alınıp gönderilmişlerdir. Kafkasya grubu karargahına başka hiçbir Alman subayı gelmemiştir. THN. Kafkasya'dan mali menfaatler sağlamak için maddi bir esas içeren Türk siyasi emellerinin ve Kafkasya ötesiyle Azerbaycan'a sayısız Türk birliklerinin gönderilmesinin Filistin cephesindeki genel durumumuza nasıl olumsuz etki yaptığı aşağıda açıkça ortaya konmuştur. 1918 yılının ortasında Kafkasya ötesi ve Azerbaycan'da 6 adet kuvvetli Türk tümeni bulunuyordu veyahut bunların bir kısmı henüz oraya doğru yürüyüşteydi. Bu tümenlerin her birinin insan kuvveti 9000 veya daha fazla erden oluşuyordu. Birliklerin ikmal yerlerinin, harp malzemesinin sevk ve nakli ve bu cephede iaşe ve idaresi aylarca o kadar çok kömür harcanmasını gerekli kılmaktaydı ki, bu kömürle pek çok kuvvetli birliğin İstanbul'un Halep'e nakli mümkün olabilirdi. İstanbul'un Batum'a olan mesafesi Karadeniz üzerinden yaklaşık 1100 km, Batum'dan Tiflis üzerinden Tebriz'e uzanan demiryolu hattı yaklaşık 850 km'ydi. Doğu Kafkasya Ordular Grubu ile yalnız İstanbul Birliği planları mı takip edilecek yahut İran'ın kuzeyinde yeni bir İngiliz cephesi mi açılacak yoksa Kont Bernstorff'un 21 Haziran'da telgrafla bildirdiği üzere bu kuvvetlerle daha sonra Irak'a mı yönelecekti? Bunların değerlendirmesini bir kenara bırakıyorum. Benim düşünceme göre esasında lüzumundan fazla cephemiz vardı. Sayıca az olan bir ordu için kuvveti çok olan düşmanı yeni bir cephe açmaya mecbur etmek gibi teşebbüsler pek tavsiye olunmaz. Burada yani Türkiye'de fazlasıyla sıkıntı içinde bulunan Filistin cephesinin takviye birliklere olan şiddetli ihtiyacı Kafkasya grubunun kurulması fikrinin reddedilmesini gerektirirdi. Herhalde bahsedilen askeri harekat dolayısıyla Türk genel karargahınca Filistin'e yeterli birlik verilmediğine şüphe yoktur. Yine aynı askeri harekat dolayısıyla ve ordular grubuna ancak çok yetersiz sayıda ikmal eri verildiği de şüphesizdir. Bundan başka çok lüzumlu olan harp malzemesi de Filistin'e gönderilemiyordu. Çünkü bu malzeme savaşın nihai sonucu üzerinde hiçbir önem taşımayan bir yerde kullanılmaktaydı. Sonrası ordular grubu için Suriye'de ve Arabistan'da yiyecek malzemesi satın alması hususunda gerekli olan para diğer maksatlar için harcanmaktaydı. Trenlerin yeterli kömür sağlanması halinde bile çok sayıda askeri birlik ve savaş malzemesini Halep'e ve Halep'ten İdilis'e sekne nakledemeyeceği hakkındaki iddiayı çürütmek üzere şunu söylemek isterim ki 1917 yazı içinde İstanbul'dan ve aynı şekilde Aydın'dan 6 Türk tümeni Halep'e kadar naklonulabilmişti. Bundan başka nakliyat işiyle ilgili itirazları açıklığa kavuşturmak için aşağıdaki rakamları kaydediyorum. O tarihte Almanya'dan İstanbul'a haftada 14 kömür treni ulaşıyordu. Bunlardan 7'si İstanbul'un su, aydınlatma ve ulaşım, tramvay vesaire ihtiyaçları için kullanılıyordu. Geri kalanı da önemli bir kısmı Doğu Kafkasya Ordular Grubu ihtiyaç için listesine düşen Karadeniz'de seyreden gemiler için her ay yaklaşık 2500 ton düşündükten sonra Anadolu Demiryolu hattına ve askeri imalat fabrikalarına veriliyordu. Memleketin muhtelif yerlerinde çıkarılan kömürler yalnız Soma'da günlük üretim 300 tondan 500 tona çıkarılmıştı. Çoğunlukla sanayi tesislerine gidiyor ve İzmir ve İstanbul'da işleyen trenler ve gemiler şehir hatları için kullanılıyordu. 1917 senesinde bu kömürlerin bir kısmı Halep'e asker nakli için de kullanılmıştı. Halep'ten itibaren Filistin cephesine ait tümenler çoğunlukla cepheye yürüyerek gidiyorlar veya biraz kömür gönderilirse trenle naklediyorlardı. Ancak uygulamaya gelindiğinde 1918 yazında Halep ve Şam'daki demiryolu nakliyat şubelerinin haftalık raporları sürekli olarak şu kelimelerle bitiyordu: kömür yok. Suriye ve Filistin'deki trenlerin 1918 ilkbaharında son yedek kömürlerini tüketerek Torosların güneyinde bulunan birlikleri ve savaş malzemesini cepheye nakletmek için yaptıkları hizmet de aynı senenin yazında artık hiç kömürle kalmadığında yapabildikleri şeyler karşılaştırılırsa ortaya çok açık neticeler çıkar. Demir yolunun Şam-Dera kısmının 1918 Mayıs'ının 3 haftasındaki nakliyatı ile 1918 Ağustos'un 3 haftasındaki nakliyatı aşağıda karşılaştırılmıştır. Ortalama günlük nakliyat. Tarih ton. 8-14 Mayıs 627,1. 15-21 Mayıs 697,5. 22-28 Mayıs 670,7. 14-20 Ağustos 231,4. 21-27 Ağustos 236,4. 28 Ağustos 2 Eylül 239,1. 26. ayrımın sonu sayfa 311.